Ayrım 19. Kültürden İrfana. Cemil Meriç. Sayfa 241. 4. Bölüm. İnsanlığın son sözü agnostisizm mi? Agnostisizm, bütün felsefe ıstılahlarımız gibi yabancı ama cihan ölçüsünde bir gerçeği isimlendiriyor. Eskiler kah la edriye demiş, kah la irfaniye. İngiliz filozofu Huxley 1860'ta uydurmuş agnostisizmi. Şöyle diyor, metafizikçiler kurulundaki meslektaşlarımın hepsi de izmle biten birer doktrin icat etmiş. Niçin benim de felsefi bir mezhebim olmasın? Aziz Paulus, Atina'daki bir mabette şöyle bir kitabe görmüş. Agnosto Theo, meçhul bir tanrıya. Huxley de kurduğu mezhebin adını Paulus'un bu hatırasından esinlenerek uydurmuş olmalı. Agnosto Theo, agnostisizm. Batılılar hemen benimsemiş kelimeyi. Birçok ülkelerde belli bir dinden olduğunuzu söylemek mecburiyeti veya alışkanlığı vardı. Agnostik, rahatça söylenebilecek bir cevap olabilirdi. Halk dilinde, umumiyetle dini meselelerde şüpheci, İlme inandığı için ananevi, Hristiyanlığı reddeden anlamındadır agnostik. Aydınlar içinse zihni bir alışkanlıktır agnostizm. Agnostik, yalnız manevi dinleri değil, her türlü ontolojik metafiziği de saçma bulur. İnsan zekasının varlığı, bizatihi şeyi kavrayamayacağını ileri süren felsefe nazariyelerinin hepsi agnostiktir. Kelime gnozdan, Fransızcası nos, türemiş. Nos, Yunanca'da bilgi, marifet, gnostik, dini konularda sokaktaki adamın bilgisiyle yetinmez, şeriatin kabuğunu kırmak ister. Onun bilgisi marifettir, ilmi âlâdır, irfandır. Gnostisizm, eski metinlerde irfaniye ile karşılanır. Şeriat ehlinin kurcalamamayı tercih ettiği batıni, usturevi, mitolojik ve sıhri bilgiler. Gnostik, hakikati yakalamak için kah zirvelere tırmanır, kah uçurumlara dalar. İrfaniye, akıl üstü yollardan da, akli yollardan da, eşyanın topyekün izahını bulmaya çalışan bütün mezheplerin ortak adı. Gnos'un amacı, imanı da aşarak bilgiye, mükemmele, yani marifetullah'a varmaktır. Ruh, bu fani dünyaya hapsedilen ilahi bir pırıltı. Gnostik, dünya berzahında yolunu şaşıran ruhu, kucağından yuvarlandığı yüce aleme yeniden ulaştırmak ister. Gnos, ne dindir ne felsefe. İnsanlar müesses dinlere inanmaz olur ve hayat muammasının sırlarına akli dinlerde bir cevap bulamazlarsa gnoza sığınırlar. Gnozu niteleyen sıfatlar batıni, ezoterik ve hermetiktir. Gnos, medresenin yanında tekke, şeriatin yanında tasavvuftur. İhvan-ı Safa'nın ruhu tasfiye için insanları davet ettiği mücahede ve mükaşefe yolu. Agnostisizm, her türlü gnozun peşin peşin reddeder. Mutlak hakikat diye bir kavram yoktur. Bilgi edinmenin tek yolu vardır, tecrübe. Agnostik çok defa ilimcidir. Pozitivist de diyebilirdik. Düşünce dünyasında sık sık görülen garip bir yaratık. Parlamentolarda sağla sol arasında bir orta bulunduğu gibi, spiritüalistlerle materyalistler arasında da bir agnostikler zümresine rastlarız. Çağımız düşüncesinde ağır basan eğilim, pozitivizm. Marksçılar, ilme yönelen tenkitleri yersiz bulurlar. Onlara göre ilim, bütün karanlıkları yok edecek ve her sırrı aydınlatacaktır. Zekaya sınır çizilemez. Nitekim, Hegel içinde, bir şeyin bütün vasıflarını biliyorsanız, bizatihi şeyi de biliyorsunuz demektir. Engels de şöyle der, kavranamaz nesneler, ilmin dev adımlarıyla ilerlemesi sırasında kavrandılar, çözümlendiler, üstelik yeniden üretildiler. Üretebildiğimiz şeyin bilinmez olduğu elbette düşünülemez. Bugün de bilmediklerimiz var ama bilmediklerimizi yarın bileceğimizden şüphe etmeye hiçbir sebep yok. 19. asrın bilinemezciliği, agnostisizm, çekingen bir maddeciliktir Engels'e göre. Bütün agnostik akımların ortak bir yönü var, çelişki. Bir yandan mutlakı bilemeyiz der ve daha başlangıçta metafiziği ve hadsi bilgileri reddederler, bir yandan da ilme çatarlar. Oysa ilim ne objektiftir ne realist. Agnostikler, mistik ve akıl dışı bir takım postülatlara dayanmak, metafizik yapmak ve varlık hakkında gelişigüzel çeşitli görüşler ileri sürmek zorunda kalırlar. Kant'ta nazari akıl, Comte'da pozitivist din, Berkeley'in son eserlerinde spiritualist realizm gibi. Agnostisizm, bu çelişkileri yüzünden aydınlık ve işe yarar neticelere varamamıştır. Agnostisizm deyimine dilimizde misafirlik hakkı kazandıran yazarların başında Rıza Tevfik gelir. Spencer'ın ve Stuart Mill'in Şakirdi irfanı olmakla övünen filozof şair, bu mezhebi Laedriye lafzıyla karşılar. İslam'daki Laedriyecilerle çağdaş Avrupa'nın agnostikleri arasında şaşırtıcı benzerlikler bulur. Üstad'a göre insanların hakikati bileceğini ileri süren filozoflara dogmatik denilir. Bunları üç zümrede toplayabiliriz. Çünkü hakikat üç yoldan idrak edilebilir. Duygularla, akılla, ilhamla. Bugün mutlak hakikate erişemeyeceğimiz herkesçe kabul ediliyor. Bununla beraber dogmatikler görüşlerinden vazgeçmemişlerdir. İlmimiz izafi, göreceli olmasına izafi ama bu ilmin kaynağı ne? Eskiler genel olarak dogmatiktirler. Tek istisna vardı, Reybiyun, septikler. Yeni Eflatuncular, Sufiler, Tadisiyun. Bunlara göre mutlak hakikat ancak keşf-i zamir yani ilham ile kavranabilirdi. O zamanlar bir de Gnostikler namıyla bir fırka peyda olmuştu. Bunların başlıca mesleği bilhassa Kütüb-i Mukaddese'yi ve Ahkam-ı Diniye'yi makul bir surette tefsir etmekten ibaretti. Bunun için de Eflatun'un ve yeni Eflatuncuların mebadi-i itikatlarını, inanç ilkelerini ahkam ve nususu diniyeye uygulayarak nakli akıl ile aydınlatmaya çalıştılar. Huxley, Gnostik'ten ilham alarak agnostiki uydurmuş. Thomas Henry Huxley, 1825 ila 1895. İngiliz biyolojist, paleontolog ve filozof. Evrim teorisinin ateşli bir savunucusu. Büyük ve ünlü bir ailenin de kurucusu. Oğullarından Leonard Huxley, 1860 ila 1933, ünlü bir yazar. Henry Huxley, 1865 ila 1946, Londra'nın tanınmış doktorlarından. Leonard Huxley'nin üç oğlu, yani Thomas Henry'nin torunları da yazar Aldous Huxley başta olmak üzere, UNESCO'nun ilk genel müdürü Julian Huxley ve fizyoloji tıp dalında Nobel ödüllü Andrew Huxley. Agnostisizm kelimesini ve kavramını Londra Metafizik Derneği'nin 1876'daki bir toplantısında kullandı. Ne var ki agnostisizm konusundaki düşüncelerini daha 1860'ta İngiliz Bilim Geliştirme Derneği'nin Oxford Üniversitesi'ndeki bir toplantısında ve bu tarihten sonraki yazılarında ortaya koymuştu. Bazı eserleri On the Educational Value of the Natural History Science 1854, Darwiniana, The Origin of Species 1860, Evidence of Man's Place in Nature 1863, Agnosticism and Christianity 1889 ve benzeri. 2008'de 4 kitabından oluşan bir derleme dijital olarak yayımlandı. Collected Works of Thomas Henry Huxley, Bibliolife 2008, 256 sayfa. Agnostiklere göre beşer aklı yalnız fenomenler, olaylar dünyasını kavrayabilir. Bu daire dışına çıkamaz. İnsan ne kadar kamil, ne derece akıllı olsa yine eşyanın iç yüzünü kavrayamaz. Hele hakikatlerin hakikati olan Allah'ın varlığını idrak etmesi ne haddine. Yalnız yaratıklarına bakarak var olması gerektiğini anlar, varlığına ister istemez inanır. İslam dünyasında agnostisizm, şüphe götürmez naslara dayanır. Allah'ın zatını tefekkür etmeyiniz, nimetlerini tefekkür ediniz der hadis-i şerif. Sübhaneye ma Araf nake, hakka marifetike, ya maruf kavlini bilmeyen var mı? Rıza Tevfik bu hakikati ispat için doğunun birçok şair ve nasirini sahneye çıkarır. Ebu Lala, Fahrettin Razi, Hafız, Mevlana, Şebisteri ve Feyzi Hindi. Bu ölümsüzler arasında çok sevdiği Hamid de unutulmamış tabii. Rıza Tevfik, Batı'nın kültürüyle Doğu'nun irfanını kaynaştıran nadir düşünce adamlarından biri. Kamus'ta gnos, hermetizm gibi maddelerin olmayışı çok üzücü. Rıza Tevfik Bölükbaşı, 1868 ila 1949. Mufassal Kamusu Felsefe. Kamusu Umumi'nin yalnız istilahatı felsefiye kısmını şamildir. İkinci cilt. Birinci cilt Marifi Umumiye Nezareti İstanbul 1914 806 sayfa. İkinci cilt Matbaa-i Amire İstanbul 1919 416 sayfa. 800 sayfalık ilk cilt ve 400 sayfalık ikinci cildin ilk kısmı C harfine kadar gelir. Son madde Classification de Science, Tasnifi Ulum maddesidir. Bitirebilseydi Türk Felsefe Kütüphanesi için abidevi bir eser olacak olan Kamusu Felsefe, aslında bu bitmemiş haliyle bile yeni harflerle mutlaka basılması gereken 20. yüzyıl başındaki bir Osmanlı entelektüelinin felsefi birikimini ve düşünsel derinliğini gösteren çok mühim bir sözlüktür. Cemil Meriç bu yazıyı izleyen her iki yazısında da Ateizm Nedir, Rıza Tevfik ve Stuart Mill, Rıza Tevfik'le ilgili bazı düşüncelerini daha dile getirmiştir. Üstad, yeni eflatunculuğun şiirimizde ne büyük izler bıraktığını birçok makalelerinde göstermiş. Abdullah Uçman tarafından yayımlanan tasavvuf ve tarikatlerle ilgili yazıları ufkunun ne kadar geniş olduğunu ispat etmektedir. Abdullah Uçman, Rıza Tevfik'in tekke ve halk edebiyatı ile ilgili makaleleri. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982, 379 sayfa, 2. baskı, MEP, Ankara 2001. Rıza Tevfik'le ilgili birçok çalışması olan Uçman'ın bazı kitapları, Rıza Tevfik'in sanat ve estetikle ilgili yazıları, Kitabevi İstanbul 2000, Rıza Tevfik'in şiirleri ve edebi makaleleri üzerine bir araştırma, Kitabevi İstanbul 2004. Rıza Tevfik'in Sanat ve Düşünce Dünyası, Dergah Yayınları, İstanbul 2012. Rıza Tevfik, Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Şiirleri, hazırlayan Abdullah Uçman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986. Rıza Tevfik, Timaş Yayınları, İstanbul 1999. Ayrıca bakınız, Rıza Tevfik, biraz da ben konuşayım. Yayını hazırlayan Abdullah Uçman, İletişim Yayınları, 2008. İlim ve felsefenin acze düştüğü yerde şiire başvurması bundan değil mi? İslamiyet hem küstahlıkları önleyecek ilahi bir irşattır, hem de ümitlerimizi sonsuzca kanatlandıracak bir teşvik. Konuyu, Batı'nın İslamiyet'i kabul etmiş bir aydınının nefis bir açıklamasıyla noktalayalım. Grodi'ye göre, semavi dinlerin kaynağında Zerdüşt yani Avesta vardır. Hint ise mistisizmin temelinde yer alır. Her çeşit gnoz Hint'ten gelir insanlığa. Ateizm nedir? Şu taş cebinime benzer ki aynı makberdir, dışı sükun ile zahir, derunu mahşerdir, diyor Hamid. Hakkı yok mu? Her alın bir mezar taşı, sakit ve samit. Daha doğrusu sefil ve abes bir komediyi gizleyen et ve kemikten bir perde. Kelimeler içimizdeki gülünç faciayı sadakatle aksettirmez. Ses ne kadar kendi sesimiz, sözler yalnızlığımızı yabancı gözlerden saklamak için uydurulan yoğun bir sis perdesi. Şuurun şehadetine katlanabilecek kaç baba yiğit var. İkide bir soyunmamız gerekseydi çıplak yaşardık. Descartes'tan Marx'a kadar, düşüncenin bütün serden geçtileri ömür boyu maskeyle dolaşmış. Bazen lafızların, bazen sükutun arkasına gizlenmek, olduğumuz gibi görülmekten çok daha tehlikesiz. Şu taş cebinime benzer. Evet, ikisi de manasız. Kamusu felsefeden ateizm maddesini okutuyorum. anlayışsız bir çevrenin bühtanları canına tak etmiş Rıza Tevfik'in. Ateizm, aydın haysiyetinin, düşünce aklının sağlam bir müdafaanamesi. Maddeyi ilk defa 40 küsür yıl önce okumuş ve hiçbir şey anlamamıştım. Sonra iki kere daha okudum ve yine anlamadım. Anlamak için değil, kusur bulmak için okuyordum. Ancak son okuyuşta o parlak lafızların altında ne derin bir acının saklandığını sezer gibi oldum. Cumhuriyet öncesi aydınları bizi yalnız erişemeyeceğimiz bilgi irtifaları ile değil, tereddütleri, şüpheleri, isyanları ve çileleriyle de geride bırakıyorlar. Utanarak düşünüyorum. Rıza Tevfik o maddeyi yazarken benden çok daha gençti. Liyakatsizliğim nereden geliyor? Üstadın zekası mı üstün, tecessüsü mü? Kim bilir, Rıza Tevfik zevkperest ve şımarık bir çöküş devri münevveriydi. Peki, faikiyetinin sırrı ne? Irsiyet mi? Terbiye mi? Çevre mi? Irsiyet hiçbir zaman güvenilmeyecek bir muamma. Üstad bir azınlık mektebinde, sonra Galatasaray'da okumuş ve nihayet tıbbiye. Bunlar birer imtiyaz elbette. Genç yaşında yabancı dili öğrenmiş ve etrafındaki mevaşiden ayrılmış. Farsçası sağlam, Arapçası oldukça metin. Fransızca ile İngilizceyi biliyor. Yani hem yaşadığı dünyanın irfan mirasına konmuş hem Avrupa'nın. Önce maddenin kaynaklarına bir göz atalım. 1. Voltaire'in felsefe sözlüğü. Voltaire, Dictionary Philosophique. 3 cilt, Ouvres Complète de Voltaire. İçinde cilt 16, 17, 18. Hachette, Paris, 1876. İlk baskısı 1764'te çıkan ve 73 makaleden oluşan Dictionnaire Philosophique Portatif 1765 ve 1767 baskılarında yeni makalelerle zenginleşti. 1769 baskısında da son şeklini aldı. La Raison par la Phoebe. Voltaire'in bütün eserler dizisi içinde Dictionnaire Philosophique adıyla yer aldı. O zaman da bugün de felsefe sözlüğünü dikkatle okumuş ve anlamış kaç Türk gösterebiliriz? 2. Frank'ın başkanlığı altında Fransa'nın başlıca düşünürleri tarafından hazırlanan Felsefi İlimler Kamusu. Dictionnaire de Science Philosophique par un Société de Professeur et de Savant sous la Direction dat. Frank, Hachette, Paris, 1844 ila 1852. 19. asır Fransa'sının spiritüalist akımını temsil eden bu muhteşem lügatten felsefe hocalarımızın hiçbiri haberdar olmamıştır. Bu iddianın elbette ki ilmi bir mesnedi yok. Çeyrek yüzyıl önce Profesör Vehbi Eralp'e kitaptan söz etmiş, işitmediğini söyleyince hayret içinde armağan etmiştim kitabı. Eralp, Fransa'da felsefe doktorası yapmıştı. Arkadaşları içinde tecessüsünün genişliğiyle tanınıyordu. Rıza Tevfik gibi kendi kendini yetiştirmiş, alaylı bir felsefecinin yarım asır önce kaynak olarak kullandığı bir eser nasıl oluyordu da bir felsefe profesörünün meçhulü kalabiliyordu? 3. Grand Encyclopédie. Le Grand Encyclopédie, Inventaire, Raison de Science, de Lettres et de Art, par une Société de Savants, et de Gens de Lettres. 31 cilt, La Mérault Essay, Paris, 1885 ila 1895. Her üç eser de Mûri malı olduğu için daha sonraki ulemaca ihticaca layık görülmemiş, geçelim. 4. Draper'in Avrupa'nın fikri tekamül tarihi. Draper John William, Histoire de Développement Intellectuel de l'Europe, Avrupa'nın fikri tekamül tarihi. İngilizceden çeviren L. Aubert. 2 cilt. Library International Paris, 1868. İngilizce orijinalinin yayın yeri ve tarihi New York, 1862. Draper, geçen asrın çok iyi tanıdığı Amerikalı bir ilim adamıdır. İlimle Dinin Çatışması adlı eserini Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım dikkat ve alakayla okumuş ve kafasında canlanan sualleri cevaplandırsın diye Ahmet Mithat Efendi'ye aktarmıştı. Geçen asrın sonlarında Türk kadınları böyle çerden çöpten konularla uğraşıyorlardı. Mithat Efendi Draper'ın denemesine 3 ciltlik bir cevap yazdı. Draper, Le Conflit de la Science et de la Religion, ilimle dinin çatışması. F. Alcan, Paris, 1888. İngilizce orijinalinin yayın yeri ve tarihi New York, 1874. Ahmet Mithat Efendi, Draper'ın bu eserini Türkçe'ye çevirmiş ve eleştirmiştir. Nizai İlmi Din, Tercüman-ı Hakikat Matbaası, 4 cilt, İstanbul, 1313-1318/1895-1900. Bir asır önce kaleme alınan o çok değerli eserden haberdar değiliz bugün. Avrupa'nın fikri gelişmesi tarihi, daha sonra aynı konuda yazılan belli başlı tarihlere, mesela Will Durant'ın Medeniyetler Tarihi, Will ve Ariel Durant, The Story of Civilization, 11 cilt ve 2 ek, Simon and Schuster, New York, 1935-1975. Fransızca çeviri, değişik çevirmenler, Histoire de la Civilisation, 32 cilt, Edition Rencontre, Lausanne, 1962-1969. UNESCO'nun bastığı İnsanlığın Tarihi, Histoire culturelle et scientifique de l'humanité sous les auspices de l'UNESCO, 9 cilt, R. Lafon, Paris, 1967 gibi kaynaklık etmiştir. Fikir hayatımız için son derece önemli olan bu 3 ciltlik eser dilimize hala çevrilmemiştir. Çevrilmek şöyle dursun, Rıza Tevfik'ten başka eserden faydalanana da rastlamadım. Bu saydığım eserler, Batı'nın entelektüel hayatına ilgi duyan her kültürlü insanın elinin altında bulunacak harcı alem kaynaklardır. Hepimizin okuması gerekirdi. Rıza Tevfik'in üstün yanı bu klasik eserlere başvurması değildir. Üstad nice kelam kitapları karıştırmış, Doğu'nun birçok şairlerini konuşturmuştur. Üstadın Arap ve Acem edebiyatından yaptığı iktibasları kıraate kadir hocamız yoktur bugün. Bir kelimeyle 1915'lerin kamusu felsefesi sığ ve zavallı irfanımızın kâbına erişemeyeceği muhallet bir eserdir. Rıza Tevfik, ateizmin tarihçesine girmeden Türkçedeki zındık kelimesinin menşei üzerinde oldukça akla yakın bir faraziye sunuyor. Zen, Zend, Avesta, İran'ın Araplar tarafından fethi, mezdekçilik, ateşperestlere zendi denilmesi. Sonra zendinin zındığa inkılabı. Ateizmin tarifi de çok dikkate layık. Üstada göre kendilerine mulhit denen kimseler, Allah'a inanmayanlar değil, avamın inançlarını paylaşmayanlardır. Yazar, davasını ispat için medeniyetler tarihine eğiliyor. Protagoras, Sokrat, Aristo, Yunan'dan sonra Roma, Orta Çağ ve Rönesans, Galile, Bruno, Vanini, Modern Avrupa, Spinoza, Spencer, Stuart Mill. Nihayet İslam dünyası. Rıza Tevfik için İslam tesamuh dinidir. Ancak siyasi emeller işe karışınca din birçok cinayetlerin vesilesi olmuş, saiki değil. Kendi başlarına düşünen, iktidardakilerin menfaatleri için tehlike teşkil etmeyen kimseler rahat bırakılmış. Sonra filozofumuz bir İbn Arabi karşısında duyulan tepkiyi, bir İbn Rüşd veya İbn Sina'ya karşı yükseltilen ilhat suçlamalarını ele alıp bir bir cevaplandırıyor. Makale çok aydınlık bir hükümle noktalanıyor. Ateizm, dinler tarihinden çok medeniyetler tarihinin konusudur. Ciltlerce kitap değerinde dolgun ve doyurucu bir araştırma. Rıza Tevfik, Batı'yı çok iyi tanıyor. Ama Avrupa'nın hiçbir moda düşüncesine teslim olmayacak kadar geniş bir irfan sahibi. Kütüphaneler dolusu vesika taramış. Ama gözlerimizi kamaştıran malzemenin zenginliği değil. Konuşan daima kendisi. Dilde mazbut ve aydınlık. Ateizm maddesini bir de Britannica ansiklopedisinden. Encyclopedia Britannica, gözden geçirilmiş 14. baskı. New York, Londra, 1970. Okudum. Nefis bir ansiklopedi maddesi. Fakat yaşamıyor. Çünkü ateizm bugünkü Avrupa için aktüel bir mesele değil. Batı, 1789'dan bu yana vicdan hürriyeti davasını kesin olarak çözümlemiş. Grand Dictionnaire Universel'deki Pierre Larousse Grand Dictionnaire Universel du 19 Siyas 15 eklerle 17 cilt. Haşet, Paris 1864 ila 1876 ve 2 ek 1877 ila 1896. Ateizm maddesi de kuru ve şahsiyetsiz. Rıza Tevfik'ten sonra bir ateizm maddesi yazılabilir mi? Hayır, çünkü kucağında yaşadığımız çevre Rıza Tevfik'in okuyucularıyla kıyaslanmayacak kadar bağnaz. En masum yazılarda suç arayan aydınlarımız bugün Rıza Tevfik'i bir kaşık suda boğarlardı. 19. ayrımın sonu, sayfa 253.